Ayrım 8, Halk Avcısı, Jack London, sayfa 87. Rüzgarın esiş yönü değişince göldeki dalgalar biraz yatışır gibi oldu. Ne var ki kabaran denizin şimdi dış kıyı şeridini çok daha güçlü saldırılarla dövdüğünü işitiyorlardı. Ayakta kalabilen ağaçların sayısı pek azdı. Kimi ortadan ikiye bölünmüş, kimi de kökünden sökülerek uçup gitmişti. Bir ara üstüne üç adamın tünediği bir ağacın ortadan koparak korkunç bir hızla göle fırladığını gördüler. Kendilerini ağaca bağlamış olan üç adamdan ikisi bağlarını çözdü, Taha'ya doğru yüzmeye başladı. Akşam karanlığı basmak üzereyken adamlardan birinin Taha'nın güvertesinden suya atladığını gördüler. Köpüklü dalgaları var gücüyle kulaçlayan adam çok geçmeden iyice yaklaştı Malahini'ye. ''Griff gözün aydın'' dedi. ''Tai Hotori geliyor, şimdi anlarız ortalıkta dönen dolapları.'' Yerli tayfa Cıvadro halatını yakaladı, Pruva'ya tırmandı ve emekleye emekleye kıç tarafa yöneldi. Kaptan kamerasının arkasına gelince soluğunu kesen rüzgardan korunmak için kaptan kamerasının arkasına sığındı. Yarım yamalak cümleler ve daha çok el kol işaretleriyle başından geçenleri anlatmaya koyuldu. ''Nari, alçak hırsız, o var çalmak istemek incileri, parlayı da öldürmek. Ama kim öldürecek, hangi adam öldürecek belli etmek. Üç yerli ben Nari. Var şapka içinde kura çekmek. Şapkadan kim çekmek, kara fasulye o öldürmek. Parlayı, Nari pis yalancı. Ama hep fasulyeler kara. Kopra hangarı karanlık olmak. Karanlıkta kimse anlamamak bunu. Sonra fırtına çıkmak ve herkes tırmanmak ağaca. Daha önce de söylemek ben, inciler uğursuz, uğursuz inciler. Griff sordu, peki parlay nerede? Ağaca çıkmak, üç yerli de o ağaca tırmanmak. Nari ve bir yerli de başka ağaç tırmanmak. Sonra benim ağaç hop uçmak cehenneme ve o zaman ben de gemiye yüzmek. Ya inciler? İnciler parlayda, parlay ağaçta. Belki çoktan çalmak Nari onları. Griff hikayeyi daha derli toplu bir biçimde ötekilere aktardı. Olanları işitince kan beynine sıçradı Kaptan Warfield'ın. Dişlerini gıcırdattı öfkeyle. Herman aşağı indi ve az sonra elinde bir fenerle döndü. Ama güverteye çıkar çıkmaz fener sönüverdi. Ne yaptılar ne ettilerse kaptan kamerasının üstünden gelen rüzgarın güçlü üfleyişiyle ikide bir sönen feneri yanık tutmayı başaramadılar. Sonunda epeyce uğraşıp didindikten sonra pusula fenerini yakmayı başarabildiler. Griff Malhol'un kulağına eğilerek olanca gücüyle bağırdı. ''Güzel olmasına güzel bir gece ama rüzgarlı ve bu gidişle rüzgar da şımardıkça şımaracak.'' ''Ya hızına ne dersin hızına?'' Saatte belki iki, belki de 300 kilometre. Ne olursa olsun şurası bir gerçek ki böylesine hızlı olanını ne gördüm ne de işittim. Adanın kıyı şeridini aşan dalgalar gölü birbirine katıyordu. Fırtınanın önüne katıp sürdüğü dağ gibi yığınları, çekilmekte olan denizin yatıştırıcı çabaları bile etkisiz kılıyordu. Deniz yeniden kabarmaya başladığında dalgaların daha da küstahlaştığı, daha kuduruk bir öfkeyle durdukları yerde duramadıkları görüldü. Gelgit hareketleriyle ay sanki fırtınayı kışkırtıyor ve rüzgarla birlikte güney denizlerinin olanca suyunu Hiki Ho Ho adasının üstüne boca ediyordu. Güverte ile makine dairesi arasında mekik dokuyan Kaptan Warfield bu gidiş dönüşlerden birinde makinistin bayılmak üzere olduğu haberini getirdi. ''Motorun göz göre göre uyuklamasına izin veremeyiz, bir şeyler yapmak gerek.'' ''Griff yapalım öyleyse'' diye bağırdı. ''Adamı güverteye çıkar hava alsın, onun yerine ben geçerim.'' Ana kapıyı kapattıklarından içeri girmek için makine dairesiyle kaptan kamerasının önündeki dar geçidi kullanıyorlardı. İçerisi dayanılmaz derecede boğucu, sıcak ve gazlı bir havayla doluydu. Griff çevresine çabucak bir göz atarak motoru ve diğer donanımın durumuna baktı, gaz lambasını söndürdü. Karanlıkta çalışırken yalnızca yanında getirdiği ve birbiri ardından yaktığı sigaraların cılız parıltılarından yararlanıyordu. Öyle kolay kolay pes diyecek bir adam olmadığı halde çok geçmeden bu gürültü, karanlığın içinde durmadan işleyen, homurdanan dev motorla aynı hücreye tıkılmanın ezici bıkkınlığını duydu. Beline kadar çıplaktı. Her an çalkalanmakta olan gemide denge sağlamak çok güçtü. Oraya buraya çarptıkça vücudu yara bere içinde kalıyordu. Baştan aşağı yağ, tere ve benzine bulanmıştı. Solumak zorunda oldu, gazlı hava yüzünden başı dönüyor ama yine de çalışmaktan geri kalmıyordu. Motoru bazen sevgiyle okşuyor, neşeyle mırıldanıyor, tutukluk yapınca da kafası kısıp ağız dolusu küfürler savuruyordu. Ateşleme donanımı teklemeye başlamıştı. Üstelik benzin verişi de aksaklık yapıyordu. Ve en kötüsü de silindirlerin adam akıllı ısınmasıydı. Bir çözüm yolu bulması için kendisine danışılan melez makine soğutulması ve boruların onarılması için motorun yarım saat dinlendirilmesi gerektiğini söyledi. Söyledi ama dinletemedi. Kaptan Warfield kesinlikle karşı çıktı bu fikre. Melez makinist eğer dediğini yapmazlarsa motorun geberip gideceğine yemin billah etti. Şimdi durdurulmazsa çok geçmeden motorun kendi kendine duracağını söyledi. Üstü başı yağ içinde yorgunluktan gözleri kapanmak üzere olan Grave, iki adamın bitip tükenmek bilmeyen sonuçsuz tartışması karşısında öfkelendi, sağa sola emirler yağdırmaya başladı. Bunun üzerine Mulhall, ambar şefi ve Harmon makine dairesine gelerek işe giriştiler. Benzin basıncını iki hatta üç katına çıkarmak için bir süre uğraştılar. Makine dairesinin döşemesinde bir delik açıldı. Yerli tayfalardan biri bu delikten aldığı sintine suyunu ısınan silindirlerin üzerine dökmeye başladı. Bu arada Grave elindeki yağdanlıkla makinenin oynak parçalarına durmaksızın yağ dökmekteydi. Çalışmasına biraz ara verip temiz hava almak için güverteye çıkarken Kaptan Warfield takıldı ona. ''Benzinle bu derece içli dışlı olduğunu bilmiyordum doğrusu.'' Grief dişleri arasından ''Öyleyizdir.'' dedi. ''Pek sıkı fıkıyız. Ben onun içinde yüzerim, o da benim midemde. Ayrıca...'' Lafı ağzımda kaldı. Malahini ansızın derin bir sarsıntı geçirmiş ve kamerada ne kadar adam varsa öne doğru fırlayıp yüzüstü yere kapaklanmıştı. Adamlar uzun süre yerden kalkamadılar. Bir bölmeden öbür bölmeye çarparak ileri geri yuvarlandılar. Birbiri ardından üç iri dalganın saldırısına uğrayan tekne çatırdıyor, titriyor ve güverteye dolan ezici su kütlesinin altında umutsuzca kıvranıyordu. Grief soluğu hemen makine dairesinde motorun yanında aldı. Kaptan Warfield da güverteye çıkmak için aynı uygun fırsatı kollamaktaydı. Kaptan yarım saat sonra döndüğünde sandal uçup gitmiş diye haber verdi. Mutfağın yerinde yeller esiyor. Kala kala güverteyle ambar bölmeleri kalmış. Bereket versin ki motor çalışıyor. Yoksa bizim de tahtalı köyü boylamamız işten bile değildi. Neyse, var gücümüzle çalışmaya devam edelim bakalım. Gece yarısına doğru ciğerleri gazdan ancak arınabilmiş olan melez makinist, makine dairesine gelerek Grief'ten nöbeti teslim aldı. Ciğerlerini temizlemek için açık havaya çıkma sırası Grief'teydi şimdi. Yukarı çıktı, kaptan kamerasının ardından elleriyle sıkı sıkı direklere sarılmış ve bunu yeterli görmeyerek ayrıca iplerle de kendilerini sağa sola bağlamış olan adamların arasına katıldı. Tıklım tıklım doluydu burası. Teknenin sığınmaya elverişli tek yeri burası olduğundan bütün yerli tayfalar kurtuluşu oraya üşüşmekte bulmuştu. Kaptan Warfield kimilerini kameraya çağırdı. Onlar da kalkıp gittiler. Gel gelelim içerideki kirli havaya dayanamayıp çok geçmeden apar topar dışarı attılar kendilerine. Malahini'nin dalgalar arasında her dalıp çıkışında hava köpük ve deniz suyunu aynı anda ciğerlerine göndermek zorunda kalıyorlardı. Bu iniş çıkışlardan birinde Grief, ''Mulhall, buna fırtına derler, fırtına!'' diye bağırdı. Üstüne boşanan sular altında boğulur gibi olan Malhol buna ancak başını sallayarak karşılık verebildi. Bordadaki frengi delikleri suyu gerektiğince dışarı akıtarak tekneyi bu sırnaşık yükten kurtarmada epeyce yetersiz kalıyordu. Her yalpalayışta sular bir yandan öbür yana kayıyordu. Teknenin burnu havaya kalkıp kıç üstü dikildiğinde sel halinde büyük bir su kütlesi boydan boya gürültüyle akıyordu. Böyle anlarda sel akını pupa iskeleleri boyunca ilerliyor, kaptan kamerasını aşıyor, tutunmaya çalışanları önüne katarak sersemletiyor ve sonra yine kıç güvertesinden boşalıyordu. Malhol çevresine bakıp dururken bir adam ilişti gözüne, hemen Grief'i dürterek ona da gösterdi. Pusula dolabı fenerinin ölgün ışığı altında olduğu yere çömelip havaya fırlamamak için sıkı sıkı tutulan bu adam Nari Herring'in ta kendisiydi. Belindeki kemerle eti arasına sıkıştırdı. Bıçak sayılmazsa adam tepeden tırnağa çırılçıplaktı. Kaptan Warfield da gördü Nari'yi ve görür görmez de kendini bağlamış olduğu ipleri çözdü. Yanındaki adamlara çarpa çarpa ilerlemeye koyuldu. Bir iki adım kala durdu. Fenerin cılız ışığıyla aydınlanan her iki adamın suratında da öfke ve nefret okunuyordu. Dudaklarının kıpırdayışına bakarak kaptanın bangır bangır bağırıp çağırdığını anlıyorlardı ama ne dediği anlaşılmıyordu. Rüzgar sesini kapıp kaçıyordu. Dudaklarını Nari'nin kulaklarına yapıştırmaya gerek görmüyordu kaptan. Yalnızca bir iki adım ötesinden bağırıyor, işaret parmağıyla bordadan aşağısını gösteriyordu. Nari Herring kaptanın bu işaretle ne anlatmak istediğini anlamıştı. Pişmiş kelle gibi arsız arsız sırıtmaya başladı, ayağa kalktı. Güçlü kuvvetli, büklüm büklüm kaslarla bezenmiş alımlı bir vücudu vardı. Kaptanın Nari'yi gemiden kovduğunu gören Malhol Grief'e dönerek bağırdı. ''Ama bu adamı resmen ölümün kucağına atmak olur.'' Grief iyi ama o da Parley'i öldürmek istiyordu diye karşılık verdi. Bu sırada pupadaki sular akıp gitmiş ve Malahini doğrulmuştu. Nari meydan okurcasına küpeşteye doğru yürüdü. Gel gelelim yarı yolda rüzgarın ağır eli şamarı vurduğu gibi yere yuvarladı onu. Nari hemen güvertenin içlerine doğru sürünüp gözden kayboldu. Herkes onun küpeşteden uçarak denize düştüğünü sandı. Malahini yeniden burun üstü derin bir dalış yaptı, kıç güverteyi yıkayan gel git dalgası geçip gittikten ve tekne yine su yüzüne çıktıktan sonra Grief Malhol'un kulağına eğilerek haykırdı. ''Korkma, dokuz canlıdır bu herif, bir şeycik olmaz. Tahiti'nin en usta balık adamıdır. Eğer ortada hala Mercan Adası diye bir şey kaldıysa eminim ki gölü aşıp oraya ayak basacaktır. 5 dakika ya geçti ya geçmedi ki gemi ikinci bir dalış daha yaptı ve tam o anda kaptan kamerasının üstünden sapır sapır insan gövdeleri dökülmeye başladı. Hemen atılıp çekilen suların sürükleyip götürmesine fırsat vermeden sıkı sıkı yakaladılar gövdeleri. Sular adam akıllı akıp gitmeden de bırakmadılar. Sonra kim olduklarını anlamak için aşağı indirdiler. Bunlardan biri ihtiyar Parlay'dı. Sırt üstü uzanmış öylece baygın yatıyordu. Öbür ikisi de ihtiyarın yerli yeğenleriydi. Her üçü de çırılçıplaktı. Baştan aşağı kan revan içindeydiler. Yerlilerden birinin kolu et külçesi halinde yanına düşmüştü. Ötekinin başı yarılmıştı. Sürekli olarak kan kaybediyordu. Malhol sordu. Yoksa Nari denilen herifin marifeti mi bu? Yo hayır, yukarıdan düştükleri için bu hale gelmiş olmalılar. O anda beklenmedik bir şey olmuş. Rüzgar birdenbire kesilmiş ve az önceki cehennem gürültüsü yerini derin bir sessizliğe bırakmıştı. Akıl almaz bir şeydi bu. Sanki koskoca bir bıçak ansızın rüzgarın kolunu kanadını kesmiş gibiydi. Sesi soluğu çıkmaz olmuştu şimdi. Gemi hala inip kalkıyor, çırpınmasını sürdürüyordu. Kasırganın başlamasından bu yana ilk kez böyle açık seçik işitiliyordu geminin zincirlere asılırken çıkardığı çatırtı. Güvertede çalkalanmakta olan suyun ışırtısını da ilk kez işitiyorlardı. Makinist motoru boşlayarak hız kesti. Grief kasırganın göbeğindeyiz dedi. Az sonra yine gelecek halimizi, hatırımızı sormaya. Yön değiştirecek, gözümüzü dört açalım ve son kırıntılarını da kazasız belasız atlatmaya bakalım. Eli kulağındadır, neredeyse damlar. Barometreye bir göz attı. 29.32 diye okudu. Rüzgarın bastırıcı uğultuları arasında saatlerdir öyle çok bağırmış, yüksek perdeden konuşmaya öyle alışmıştı ki, şimdi sesini bir türlü ayarlayamıyor, bar bar bağırıyordu. Öyle ki dinleyenlerin kulakları tırmalanıyordu. Ambar şefi parlayın kaburgalarını eliyle yokladıktan sonra, kaburgaları birbirine geçmiş bunun dedi, gerçi hala soluk alabiliyor ama yine de yaşamaz. Yolcu bu. Parlay inil dedi, kolunu oynattı. Cansız cansız gözlerini açtı. Çevresindekileri tanıdığını belirtir, bakışlar belirdi gözlerinde. Hırıltılı bir sesle kesik kesik konuştu. Yiğit bey sadelerim, duyduk duymadık demeyin. Açık arttırma yarın. Yarın saat 10'da cehennemin dibinde. Gözlerini yumdu, çenesi boşalır gibi oldu. Çekişmekte olan canını son kez dişine taktı ve vahşi bir zevkle acı acı güldü. Tam o anda sanki yer gök birbirine geçiyormuş gibi korkunç bir gürültü koptu. Fırtına yine hortlamış, yine büyük bir gümbürtüyle ortalığı kasıp kavurmaya başlamıştı. Malahini Borda'dan gelen dalgalarla güpeşlesi üzerinde yan yattı. Alabildiğine gerilen zincir asıldıkça asılıyor ve gemiyi gitgide dibe çekiyordu. Çabucak pruvasını rüzgar üstüne çevirdiler. Az sonra gemi omurgası üzerinde doğruldu. Motor çalıştırıldı, pervaneler dönmeye başladı. Kaptan Warfield güverteye çıkan Griff'i görünce, kuzeybatı diye haykırdı. Rüzgarın esiş yönünde ansızın 8 derecelik bir sapma oldu. Griff, desene ki dedi, senin Nari gölün karşı kıyısına geçemeyecek. Aklı varsa geçer, yoksa bize doğru sürüklenir, o zaman da benim pençeme düşer. Bu da yağmurdan kaçarken doluya tutulması demektir. 5. Bölüm. Kasırga merkezi geçip gittikten sonra barometre düzenli olarak yükselmeye başladı. Rüzgar artık yorgun düşmüş, hızı epey yavaşlamıştı. Korkunç kasırga kendi halinde uysal tatlı bir esintiye dönüştüğü sırada 40 beygirlik motor ansızın sarsılıp silkindi, kendisini tekneye mıhlayan cıvatalardan kurtularak havaya fırladı ve yanlamasına yere düştü. Kızgın motor sintine sularına değer değmez cızırdayarak buharlar çıkardı. Melez makinesi üzüntüsünden saçını başını yolacaktı az kalsın. Haykırıp ah vah etmeye başladı. Griff'in kılı bile kıpırdamadı. Yalnızca sevgi dolu gözlerle motora son kez şöyle bir baktı. Sonra eline bir üstü bir parçası aldı. Göğüs ve kollarındaki yağ bulaşıklarını temizlemek üzere kamarasına gitti. Yaralı yerlilerden birinin yarasını diktikten, ötekinin de çıkık kolunu yerleştirip sardıktan sonra yine güverteye çıktı. Şimdi ortalıkta güneşlerin en pırıl pırılı ve de yaz meltemlerinin en tatlısı boy göstermekteydi. Malahini kıyı boyunca ilerlemekteydi. Pruva'da Herman ile birkaç yerli tayfa dolaşa dolaşa Arap saçına dönmüş, demir zincirini yukarı almışlar, açmaya uğraşıyorlardı. Papara ile Taha kayıplara karışmıştı. Kaptan Warfield onlara rastlamak umudu ile dürbünle karşı kıyıyı tarıyordu. Geriye bir tek direk olsun kalmamış onlardan dedi. Motor kullanmamanın cezası budur işte. Ortalık durulmadan önce sürüklenip gittiler besbelli. Adanın ortasında Parlay'ın evinin bulunduğu yerde taş üstünde taş kalmamıştı. Denizin gedik açtığı 300 metrelik bir alanda değil ağaç, ağacın adı sanı bile kalmamıştı. Daha ötelerde nasılsa ayakta kalmayı başarabilmiş tek tük palmiyelere rastlanıyordu. Birçoğu sökülüp sürüklenmiş ve yığın halinde bir köşeye fırlatılmıştı. Tai Hotori ayakta kalmış ağaçlardan birinde canlıya benzer bir şeyin kımıldadığını haber verdi. Bunun ne olduğunu anlamaya gidecek tek bir sandal bile kalmamıştı. Tay Hotori yüze yüze kıyıya gitti, ağaca tırmandı. Geriye döndüğünde parlayın ev halkından yerli bir genç kız vardı yanında. Gemidekiler küpeşteden uzanarak yukarı çıkmalarına yardımcı oldu. Ancak kız kendisi çıkmadan önce elindeki sepeti uzattı yukarıdakilere. Sepetin içinde henüz gözleri açılmamış minnacık kedi yavruları vardı. İçlerinden yalnız biri canlı çıkabilmişti az önceki kasırgadan. O da ince ince miyavlıyor, cılız bacaklarıyla badi badi yürümeye çalışıyordu. O sırada Malhol vay canına, yahu o da kim öyle diye bağırdı. Kumsalda bir adam dolaşıyordu. Hazret sanki her zamanki sabah gezintilerinden birine çıkmışçasına sallana sallana yürüyordu. Onu görür görmez bütün cinleri başına üşüştü Kaptan Warfield'ın. Nari Herring'in ta kendisiydi bu. İyice yaklaşınca seslendi Nari. Selam kaptan, ne bakıyorum da kahvaltı için gemiye çağırmıyorsun beni. Kaptan Warfield öfkeden mosmor kesildi. Bir şeyler söylemek istedi, dili dolandı, boğulur gibi oldu ve ancak ''Hele bir gel, hele bir gel, eğer seni bir kaşık suda boğmazsam, boğmazsam'' diyebildi. Sekizinci ayrımın sonu. Sayfa 98.